Ayrım 61. Sayfa 336. Faillik ve yapı sorunu. Yapılaşma teorisi. Yapısalcılığın vaadi, sosyal bilimlerde daha katı bir yöntem, parantez, humanizm, özcülük ve tarihsizcilikten arınmış bir yöntem, önerilerine bağlıydı. Yapısalcılığın savunucuları, onun anti-burjuva, anti-bireyci yaklaşımından oldukça yararlanmışlardı. Anlam, yaratıcı bir öznenin eylemlerine değil, özneyi merkezinden koparan bir sürece içkindi. Ancak yapısalcı analiz, söylem, dil ve tarihteki yapısal dönüşümlerde odaklanırken, aslında araştırmanın kendi nesnesi durumuna gelen kavramlar incelemesi halini almıştı. Toplum ile tarih, anlaşılması zor ve bulanık kavramlar olmuştu. Yapısalcılık, Goldman'ı ve Bahtin'i istisna sayarsak, toplumsal yapıların karmaşık, tarihsel doğasını, onların çelişkileri, çatışkıları ve kolektif faillerin eylemleriyle köklü dönüşümler geçirmelerini çözümleyememişti. Öznenin merkezini kaybetmesi, seçim yapma problemini, alternatif eylem olasılığı ile iradeciliği, toplumsal yapılarla tarihsel süreçlerin iradeci boyutunu yok ediyordu. Anthony Giddens'ın çalışmaları, sosyolojinin içinden çıkan, fazla yapısalcı teorinin kısırlığını aşmaya yönelik bir girişimi temsil etmektedir. Giddens, öznenin merkezini kaybetmesinin önemini kabul etmekle birlikte, failin önceliğini tekrar kabul ettirmeye çalışmakta, zira aktörler toplumsal sistemleri yaratmamakta, praksisin kesintisiz sürekliliğinde zaten ortaya çıkmış olan şeyleri yeniden yaparak onları yeniden üretmekte ya da köklü bir biçimde dönüştürmektedirler. Parantez, Giddens, 1984, sayfa 171. Aktörler de hiçbir zaman kendi seçimlerinin ürünü olmayan, daima tarihsel bağlamlar ve durumlarla, parantez, rutinler, kısıtlamalar, güç. Kısıtlanmış durumdaki eylemlerinin asla tam anlamıyla farkında olmamalarına rağmen hem bilgili hem de hünerlidir. Giddens yapıyı, toplumsal sistemlerin özellikleri olarak düzenlenmiş kurallar ve kaynaklar ya da dönüştürücü ilişkiler dizisi şeklinde tanımlamıştır. Burada sistemle kastedilen şey, yapısal özelliklerin aynı anda hem sürekli biçimde düzenlenen pratiklerin aracı, hem sonucu olduğu, toplumsal pratiklerle ilişkilerinin örgütlenmesi ve yeniden üretilmesidir. Bu yapı ikiliğinin anlamı, yapının bireyler açısından dışsal bir öğe olmaması, pratiklerden doğmasıdır ve temeli pratikte söylemsel bilinçte değil, eylemin düşünümsel biçimde gözlenmesiyle gerçekleşen rutinler ve karşılaşmalardadır. Parantez, Giddens, 1984. Bu formülasyonlar yapısalcılık ile işlevselciliğe dinamik bir alternatif çıkarıyor gibi görünmekle birlikte, yapılaşma teorisi belli belirsiz bir öznelliğe de eğilimlidir. Fail, yapıların dönüşmesini sağlayan kendi pratikleriyle belirsiz ve önemsiz kalırken, yapı eylemde dağılmıştır. Bu Weber'ci bakış açısı, belirlenimli bir dışsal yapı olarak toplumu faillerin pratiklerine indirgemektedir. Ancak failler toplumu ve toplumsal kurumları, onları anlamaya, birlikte çalışmaya ve mümkünse dönüştürmeye yönelik dışsal öğeler şeklinde görürler. Giddens'ın analizinde bir oturmamışlık, bir yontulmamışlık vardır ve tarihsel açıdan özgül, kolektif ve bireysel eylem formlarını gerek toplumsal ortamlardaki gizil açıklığı ve olanaklarla gerekse kurumların baskıcı özelliklerinde somutlaşmış olan egemen dışsallık biçimleriyle ilişkisi içerisinde teorileştirmeyi başaramamıştır. 12. Modernlik, sanayileşme ve sosyoloji teorisi. Bu kitapta sosyolojinin kökeninin 18. yüzyılın felsefesi, siyasal iktisadı ve kültür tarihine dayandığını ileri sürüyorum. 18. yüzyılın toplum teorisi hem iradeci bir kutbu, parantez, örneğin Vico, hem de determinist, sistemci bir perspektifi, parantez, Montesquieu, kapsıyordu. İnsan toplumunun incelenmesinde görülen bu iki yaklaşım biçimi arasındaki gerilim, sosyolojik pozitivizm ile Marksizmin daha sonraki gelişmesine damgasını vuracaktı. Yalnız burada sosyoloji teorisinin temellerini Vico, Montesquieu, Ferguson ve Miller atmış olmasına rağmen onların eserlerinin sosyoloji olmadığının vurgulanması da gerekmektedir. Eylem ile yapı arasındaki karmaşık toplumsal tarihsel ilişki henüz teorileştirilmemişti. Ferguson'un insan eyleminin niyet edilmeyen sonuçlarıyla ilgili görüşü bir sistem olarak toplum nosyonuyla asla bütünleşmemişti. Ferguson'daki iradeci öğeyi totalliğin organik bir parçasına taşıyan da Hegelci felsefeydi. Daha sonra Marx bu negatif ve çelişkili nosyonları ele alarak onlardan nesnel değişim yasalarına temellenmiş olan kapitalist sistem ile kolektif bilinç ve politik örgütlenmede yapılanmış sınıf unsuru ekseninde bir dikotomi çıkarmıştı. Marx'ın çağdaşları olan Comte ile Spencer da aynı şekilde toplumu organik bir bütün olarak kavruyorlardı. Toplumun yapısı evrimin özgür yasalarıyla belirlenirken, eylem unsuru son kertede sisteme ve bütüne tabiydi. Comte, Marx ve Spencer'ın toplum anlayışları, tarihsel açıdan ve kaçınılmaz olarak karmaşık sınai yapılara doğru evrim geçiren dinamik bir sisteme oturuyordu. Gerçi bu yazarları modern kapitalist toplum analizleri birbirinden keskin çizgilerle ayırıyorlardı ama paylaştıkları ortak bir tema da vardı. Sanayi toplumu, toplumun örgütlenmesinin, devlet ile sivil toplumun ayrılması üstünde kurulan yeni bir biçimiydi. Sanayileşme, sanayi toplumunun kurumlarını genişletmiş, böylece bireylerin, farklı toplumsal kolektiflerin, parantez, eğitim, iletişim araçları, politik örgütlenme, sendikalar ve benzeri yapılarla bağlantılı oluşumlardı bunlar. Üyeleri olarak toplumu değiştirmelerini sağlayan kurumsal çerçeveyi doğurmuştu. Yine de erken sosyologlar burjuva toplumuna derin bir kuşkuyla yaklaşıyorlardı. Gel gelelim burjuva kültürü hakkında kötümser bir teoriyi ortaya atan da yabancılaşma, kentleşme, anomi, rasyonalizasyon, bürokratikleşme, şeyleşme ve mekanikleşme gibi temalarıyla klasik sosyolojiydi. Durkheim, Tönnies, Weber ve Simmel, akışkan, dinamik bir sınai ve eşitlikçi demokratik toplumun yükselişiyle ilgili oldukları kadar, eski, geleneksel toplumsal düzenlerin çöküşü ve dağılmasıyla da ilgiliydiler. Sanayileşme, insani kültürlere düşman bir kültür getireceğe benziyordu. Bu gerilimlerin en belirgin biçimde görüldüğü yerde, toplumsal değişimi, hem nesnel yapıya hem de öznel insan eylemine dayanarak analiz etmeyi başaran yine de kötümser bir noktaya varıp insanlığın yazgısının doğallıkla bürokratikleşmenin ve tahakkümün yukarıdan uzmanlaşmış seçkinlerin eliyle artması olduğu sonucunu çıkaran Weber'in sosyolojisiydi. Marksizm, sanayileşme ve modernlik. Sosyolojinin tarihi ile Marksizmin tarihi bu gelişmelerle doğrudan bağlantılıdır. 20. yüzyıla girilirken Avrupa sosyolojisi tam da gelişmekte olan sanayileşmenin çerçevesi içinde demokratik yapıların yeriyle ilgili sorunları gündeme getiren Marksizmle yoğun bir tartışmaya gömülmüştü. Klasik sosyolojinin kötümserliğinin kaynağı büyük oranda kapitalizmin tarihsel gelişmesi içerisinde önünü açmak zorunda olduğu ve açacağı muazzam demokratik enerjileri kavrayamamasıydı. Burada klasik sosyolojinin diyalektik bir tarihsel değişim duygusundan yoksun olduğu ifade edilebilir. Toplumsal formasyonun yapısal karmaşıklığı, çok sık olarak soyut biçimde kavranan bir evrensel sürece ya da evrensel tarihe (parantez) kültürün rastlanizasyonu, topyekün şeyleşme, işlevsel konsensüs, kitle toplumu ve kitle kültürü mal edilmişti. Sosyolojinin sorunları neyse, Marksizmin sorunları da aynıydı. Marx bazı yazılarında açık, ademi merkezleşmiş sosyalist bir toplumda aktif insan öznenin (parantez) praksis oynadığı can alıcı önem taşıyan ve yaratıcı rolü vurgulamıştı. Yine de Marksist düşüncenin temel eğilimi determinist, ekonomik bir tarihsel değişimden yana olarak bu tür özgürlükçü anlayışlardan uzaktı. İnsan eyleminin ancak eski toplumun rahminden yeni doğmakta olan toplumsal düzende anlamlı olduğu öngörülüyordu. Bu nedenle toplumsal kurumlar, toplumsal değişim ve kültür, bunların hepsi egemen olan ekonomik sistemde özümsenebilirdi. İnsan özneler fiilen pasif nesnelere dönüşmüştü. Gerek kavramsal çerçevesi, gerekse politik ideolojisiyle Marksizmin taşıdığı kolektivizm (parantez) Marx'ın derinlikli analizine göre Alman sosyal demokrasisinin evrimci, demokratik olmayan seçkinci kolektivizmi, Leninist teorinin merkezileşmiş partisi ve Stalinizmin totaliter ideolojisinin yolunu hazırlamıştı. Marksist teorinin özü, onun sonullaştırma (parantez) tarihin belirli ve tek bir anlamı vardı. İdeolojisinde ve kolektivist politik reçetelerinde (parantez) yükselen sınıf özgür çıkarlarına bağlı olarak toplumu merkezden bir bütün halinde örgütlemeliydi. Yatıyordu. Ne var ki buradaki problem Marksist politik ve toplumsal sonullaştırmanın, kapitalist sanayileşmenin tarihsel mantığıyla çelişmesiydi. Tek bir egemen merkez, çelişki ya da sınıfsal güç etrafında yapılanmayan modern sanayi toplumları, giderek açık uçlu, merkezi olmayan toplumsal yapılar halinde gelişiyorlardı. Politik açıdan Marksizm, demokratik kurumlar etrafında örülmüş canlı ve aktif bir güç olarak sivil toplumun ortadan kaldırılmasının önünü açmaktaydı. Genel açıdan bakıldığında 20. yüzyıl Marksizminin ana eğilimleri, yani bir yanda öznenin yabancılaşması ve insani özünün boşaltılmasına duyulan ilgiden hareket eden humanist biçim, öbür yanda yapısalcılıkla bağlantılı olan ve yapısal adı verilen biçim, bunların ikisi de insan öznenin toplumu demokratikleştirme, insanileştirme ve aşağıdan gerçekleştirilen kolektivist demokratik değişim zorunluluğunu anlama yeteneğini küçümsemiştir. İki biçimde de örtük olarak hem özneyle hem yapıyla ilgili sonullaşmış ideoloji olarak bir Marksist anlayış bulunmaktadır. Bununla birlikte Marksist sonullaştırma eğilimi ile klasik sosyolojinin kötümserliği arasında temel bir farklılık söz konusudur. Tönnies, Weber ve Simmel modern sanayi toplumunu negatif bir çerçevede açıklamışlar ama sanayi gelişmenin bağrında gizli olan olanakları da kavramışlardı. Klasik sosyoloji, Marksizm'den farklı olarak modern toplumun karmaşık belirsizliğini, onun açık yapılarını, hareketlilik, sınıf ilişkileri, demokratikleştirme, diyalojik iletişim tarzlarının çoğalması ve bunların yanı sıra kapanma eğilimini, kültürün rasyonalizasyonunu, şeyleşme, cemaatin yok olması vurguluyordu. Her iki eğilim de aynı anda vardı. Sosyolojinin gelişmesi daha çok ilk defa Simmel ve Weber tarafından teorileştirilen bir kavram olan modernlikle bağlıdır. Aydınlanma felsefesinde görüldüğü gibi klasik sosyoloji de sanayileşme ile bilimin daha rasyonel, insancıl ve demokratik bir toplum olasılığını doğurduğunu varsayıyordu. Weber'in çalışmalarında modernlik sosyolojik açıdan kurumların ve eylemin özerkliğini sağlayan toplumun ve kültürün değer alanları yapısal farklılaşmasına temellendirilmektedir. Weber'in yaklaşımındaki özneler aracılığıyla dolayımlanan etkileşim, failin rolünün giderek arttığını düşündürüyordu. Bunun için modernlik, iradeciliği, seçim yapmayı ve gittikçe artan bir maksatlılığı içermekteydi. Parantez Giddens, 1987, sayfa 223. Ancak Nietzsche'nin etkisi altında olan ilk modernlik teorisyenleri, gerek totalleştirici tarihe, gerekse aklın özerkliğine karşıydılar. Nietzsche'ye göre modern toplum yapısı değerlerin çokluğuyla, görecelilikle ve parçalanmışlıkla belirleniyordu. Ve bu Weber'in rasyonelleşmenin demir kafesine, klasik sosyolojinin özdeşleştirilmiş olduğu modernliğin patolojilerine, anomi, dünyanın büyüsünün bozulması, şeyleşme, kitle toplumu yansıyan bir kötümserlikti. Bu diyalektik modernlik görüşü, modern sosyolojik düşüncenin gelişmesi içinde, özellikle yapısal işlevselcilik biçiminde ortadan kalkmaya ya da kitle kültürünün tek boyutlu teorileriyle bağlantılı olan kötümserci sosyolojide marjinalleşmeye eğilimlidir. Parantez Mills, 1956. Sanayi toplumu ve kültürüyle ilgili yeni sosyolojik teoriler, kötümser modernlik görüşlerine, bilhassa post-endüstriyalizm teorisine kafa tutmuştur. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Anthony Giddens, A, N, T, H, O, N, Y, G, I, D, D, N, S. Nietzsche, N, I, E, T, Z, S, C, H, E.